Ayrım 18.
Büyük babamdan da mı fazla? Kardeşliğin dışındaki herkesten demek istedim. Teobing'in kardeşlik üyesi olmadığını nereden biliyorsun? Teobing tüm hayatını kutsal kase hakkındaki gerçeği açıklamaya çalışmakla geçirdi. Tarikat ise onun öz yapısını saklı tutmaya yeminli. Bana çıkar çatışması gibi geldi. Langdon onun kaygılarını anlıyordu. Sanyar Kriptex'i doğrudan Sophie'ye vermişti ve içinde ne olduğunu veya onunla ne yapacağını bilmediği halde işin içine tamamen yabancı birini sokmaya tereddüt ediyordu. İçinde barındırdığı bilgi göz önüne alındığında bu doğru bir işgüdü sayılırdı. Teobing'e hemen kilit taşından bahsetmemiz gerekmez, hatta belki de hiç bahsetmemiz gerekmez. Evinde saklanıp düşünebiliriz ve belki onunla kase hakkında konuştuğumuzda büyük babanın bunu sana neden verdiği hakkında bir fikir edinebilirsin. Bize, diye düzeltti Sophie. Langdon mütevazi bir gurur duydu ve tekrar Sonyer'in neden kendisini bu işe karıştırdığını merak etti. Sophie, Bay Teobing'in aşağı yukarı nerede oturduğunu biliyor musun, diye sordu. Chateau Villette adında bir yer. Sophie ona dönerek inanmayan gözlerle baktı. Chateau Villette mi dedin? Evet, o. İyi arkadaşmış. Orayı biliyor musun? Evet, şatoların olduğu bölgede, buradan 20 dakika uzakta. Langdon kaşlarını çattı. O kadar uzak mı? Evet, bu arada sen de bana kutsal kasenin gerçekten ne olduğunu anlatabilirsin. Langdon duraksadı. Sana bunu Teobing'de anlatırım. O ve ben efsanenin farklı alanlarında uzmanız. Bu yüzden ikimiz birlikteyken tam hikayeyi öğrenebilirsin. Langdon gülümsedi. Ayrıca kase Teobing'in hayatı sayılır. Kutsal kase hikayesini ondan dinlemek, izafiyet teorisini Einstein'dan dinlemek gibi olacaktır. Dua edelim de Lake gece yarısı misafirlerinden rahatsız olmasın. Unutmadan söyleyeyim, Sir Lake, Langdon bu hataya yalnızca bir kez düşmüştü. Teobing ilginç biridir. Yıllar önce York Sarayı'nın zengin tarihini yazdıktan sonra kraliçe tarafından şövalye payesi verilmişti. Sophie dikkatle ona baktı. Şaka yapıyorsun değil mi? Şimdi bir şövalyeyi mi ziyaret edeceğiz? Langdon beceriksizce sırıttı. Kasenin peşindeyiz Sophie. Bize bir şövalyeden daha fazla kim yardımcı olabilir? 52. Versailles yakınlarındaki 185 dönümlük Chateau Villette, Paris'in 25 dakika kuzeybatısındaydı. 1668 yılında Francis Mansart tarafından Affley Kontu için tasarlanan malikane, Paris'in en önemli tarihi şatolarından biriydi. Chateau Villette tasarımını Le Notre'un yaptığı iki dörtgen göl ve bahçeleriyle bir malikaneden çok mütevazi bir kaleyi andırıyordu. İnsanlar buraya sempatiyle Le Petit Versailles diyorlardı. Langdon zırhlı kamyonu garaj yolunda titreterek durdurdu. Görkemli güvenlik kapısının ardındaki çayırlarda Sir Lake Teobing'in malikanesi yükseliyordu. Kapıdaki tabela İngilizceydi. Özel mülktür, girilmez. Teobing evinin kendisine ait bir İngiliz adası olduğunu göstermek istercesine tabelaları İngilizce yazmakla yetinmemiş, kapının dahili haberleşme sistemini kamyonun sağ tarafına gelecek şekilde yerleştirmişti. İngiltere hariç dünyanın her yerinde yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa. Sophie yanlış yerde duran sisteme tuhaf bir bakış fırlattı. Ya şoförün yanında kimse yoksa? Sorma, Langdon bu konuyu Teobing'le daha önceden tartışmıştı. Her şeyin vatanındaki gibi olmasını tercih ediyor. Sophie camını aşağı indirdi. Robert, sen konuşsan daha iyi olur. Langdon düğmeye basmak için Sophie'nin bulunduğu tarafa doğru eğildi. Bunu yaptığı sırada Sophie'nin iç gıcıklayıcı parfüm kokusu burun deliklerinden sızınca ne kadar yakın olduklarının farkına vardı. Garip bir şekilde eğilmiş beklerken küçük hoparlörden çalan telefon sesi duyulmaya başlamıştı. Sonunda cızırtıların ardından sinirli bir adam aksanlı Fransızcası ile cevap verdi. Chateau Villette, kim arıyor? Sophie'nin üstüne abanmış olan Langdon, ben Robert Langdon diye seslendi. Sir Lake Teobing'in bir dostuyum. Yardımına ihtiyacım var. Efendim uyuyor. Ben de öyle yapıyordum. Onunla ne işiniz vardı? Özel bir konu. Kendisini çok ilgilendirecek bir konu. O halde eminim yarın sabah sizi memnuniyetle kabul edecektir. Langdon ağırlığını biraz daha vererek uzandı. Çok önemli. Şu anda Sir Lake uyuyor. Eğer arkadaşıysanız sağlığının iyi olmadığından haberiniz vardır. Sir Lake Teobing küçükken çocuk felci geçirmişti ve şimdi koltuk değnekleriyle yürüyordu. Fakat son ziyaretinde Langdon onu o kadar canlı ve neşeli bir adam olarak görmüştü ki bunun bir hastalık olduğunu unutmuştu. Lütfen kendisine kase ile ilgili yeni bir bilgi edindiğimi söyleyin. Sabaha kadar bekleyemeyecek bir bilgi. Uzun bir sessizlik oldu. Kamyon gürültüler çıkartarak yerinde sayarken Langdon ile Sophie beklediler. Tam bir dakika geçmişti. Sonunda birisi konuştu. Sevgili dostum, zannedersem hala Harvard standart saatine göre yaşıyorsun. Kendinden emin ve yumuşak bir ses konuşuyordu. Ağır İngiliz aksanını tanıyan Langdon gülümsedi. Lake, bu münasebetsiz saatte uyandırdığım için özürlerimi kabul et. Uşağın bana Paris'te bulunmakla kalmayıp bir de kaseden bahsettiğini söyledi. Bunun seni yatağından kaldıracağını düşündüm. Öyle yaptı. Eski bir dostun için kapıyı açma ihtimalin var mı? Gerçeği arayanlar arkadaştan ötedir, onlar kardeştir. Teobink'in dramatik konuşmaları yeğlemesine alışkın olan Langdon gözlerini Sophie'ye çevirdi. Teobink, aslına bakarsan kapıyı açacağım dedi ama ilk önce kalbinin doğruluğundan emin olmalıyım. Bir şeref sınavı. 3 soruyu cevaplandıracaksın. İniltiler çıkaran Langdon Sophie'ye fısıldadı. Buna tahammül edeceksin, sana ilginç bir tip olduğunu söylemiştim. Herkül gibi bir ses tonuyla, ilk sorun dedi Teobink, sana çay mı yoksa kahve mi ikram edeyim? Langdon, Teobink'in Amerikalıların kahve alışkanlığı hakkındaki duygularını biliyordu, çay diye cevap verdi, Earl Grey. Mükemmel, ikinci soru, süt mü şeker mi? Langdon tereddüt etti, Sophie kulağına süt diye fısıldadı, sanırım İngilizler sütlü içiyor. Langdon, süt dedi. Sessizlik, şeker? Teobink cevap vermedi. Bekle. Son yaptığı ziyarete kendisine ikram edilen acı içeceği hatırlayan Langdon, bu sorunun bir aldatmacı olduğunu fark etmişti. Limon dedi. Limonlu Earl Grey. Doğru. Teobink gerçekten keyiflenmişe benziyordu. Ve son olarak en ciddi soruyu sormalıyım. Teobink durup resmi bir sesle konuşmaya başladı. Harvard'lı kürekçi Henley'de en son hangi senede Oxford'lu birini geçti? Langdon'ın hiç fikri yoktu ama sorunun tek bir sebepten sorulmuş olduğunu düşünebiliyordu. Elbette böyle bir rezalet hiç yaşanmadı. Kapı açılmıştı. Kalbin doğru dostum, girebilirsin. 53. Monsieur Verne, Zürih Emanet Bankası'nın gece müdürü telefonda başkanın sesini duyunca rahatlamıştı. Nereye gittiniz efendim? Polis burada, herkes sizi bekliyor. Banka başkanı kaygılı bir sesle ufak bir sorunum vardı dedi. Acil yardımınıza ihtiyacım var. Müdür ufak bir sorundan daha fazlası var diye düşündü. Polis bankayı tamamen kuşatmıştı. Ayrıca DCPJ şefinin bizzat bankanın istediği arama emriyle geleceğini söylüyorlardı. Size nasıl yardım edebilirim efendim? 3 numaralı zırhlı kamyon, onu bulmalıyım. Müdür şaşkınlıkla dağıtım çizelgesini inceledi. Burada, aşağıdaki yükleme havuzunda. Doğrusunu istersen hayır, orada değil. Kamyon polisin peşine düştüğü 2 kişi tarafından çalındı. Ne? Dışarı nasıl çıktılar? Telefonda ayrıntılara girmeyeceğim. Yalnız şu anda banka için son derece talihsiz olabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapmamı istiyorsunuz efendim? Kamyonun acil durum vericisini devreye sokmanı istiyorum. Gece müdürünün gözleri odanın karşı tarafındaki Low Jack kontrol kutusuna gitti. Bankanın tüm kamyonları pek çok zırhlı araba gibi bankadan harekete geçirilebilen uzaktan kumandalı bir telsiz sistemiyle donatılmıştı. Müdür bir kaçırılma olayının ardından bunu sadece bir kez kullanmak zorunda kalmıştı ve sistem kusursuz bir şekilde işlemişti. Kamyonun yerini tespit edip koordinatları otomatik olarak yetkililere iletmişti. Ama müdür bu gece başkanın biraz daha tedbirli davranmak istediği iznemine kapılmıştı. Efendim, Logic sistemini devreye soktuğum anda vericinin yetkililere bir sorunumuz olduğunu haber vereceğinin farkındasınızdır. Vernet birkaç saniye sessiz kaldı. Evet, biliyorum. Yine de yap. 3 numaralı kamyon, bekliyorum. Tespit ettiğin anda kamyonun tam yerini bilmek istiyorum. Hemen efendim. 30 saniye sonra 40 kilometre ötedeki zırhlı kamyonun yük kasasının altına gizli küçük vericinin ışığı yanarak çalışmaya başladı. 54. Langdon ile Sophie zırhlı kamyonu kenarında kavak ağaçlarının dizildiği kavisli yoldan eve doğru sürerlerken Sophie kaslarının gevşediğini hissetmeye başlamıştı bile. Yoldan çıkmış olmak rahatlatıcıydı. Ayrıca iyi huylu yabancının sahip olduğu bu özel malikaneden daha güvenli bir yer aklına gelmiyordu. Geniş araba yoluna saptıklarında Chateauville sağ taraflarında belirmişti. 3 katlı ve en azından 60 metre yüksekliğindeki yapının gri taş cephesi dışarıdaki spot ışıklarıyla aydınlatılıyordu. Mükemmel bakımlı bahçeleriyle cam gibi parıldayan durgun gölet kaba cepheyle yan yana duruyordu. İçerideki ışıklar yanmaya başlamıştı. Langdon ön kapıya kadar sürmek yerine aracı yeşillikler arasındaki parka çekti. Yoldan fark edilmeye gerek yok dedi. Ya da Lake'in neden zırhlı bir araçla geldiğimiz konusunda meraklandırmaya. Sophie başını salladı. Kriptex'i ne yapacağız? Burada bırakamayacağımız ortada ama Lake görse ne olduğunu bilmek isteyecektir. Arabanın inerken ceketini çıkaran Langdon endişelenme dedi. Tweed ceketini kutunun etrafında sararak bebeği kucaklar gibi kolunun altına aldı. Sophie kuşkulu görünüyordu. Anlaşılır. Telbin kapıyı asla kendisi açmaz. Salona konuğundan sonra girmeyi tercih eder. O bize katılmadan önce bunu saklayacak bir yer bulurum. Langdon duraksadı. Aslında onunla tanışmadan önce seni uyarmalıyım. Sir Lagin, diğer insanların biraz garip bulduğu bir espri anlayışı vardır. Sophie bu gece artık onu başka bir şeyin şaşırtabileceğini sanmıyordu. Ana girişe giden patika çakıl taşlarıyla döşenmişti. Kıvrılarak Greyfurt büyüklüğünde pirinç bir kapı tokmağı olan meşe ve kiraz ağacından yapılmış kapıya doğru gidiyordu. Sophie tokmağa uzandığı sırada kapı içeriden açıldı. Üstüne henüz geçirdiği belli olan beyaz kravatıyla smokinindeki son düzeltmeleri yapan resmi ve zarif bir uşak karşılarında duruyordu. 50 yaşlarında görünüyordu ve zarif bir çehresi vardı. Yüzündeki sert ifade orada bulunmalarına hiç memnun olmadığını şüpheye yer bırakmayacak kadar iyi anlatıyordu. Ağır Fransız aksanıyla Sir Lake birazdan aşağıda olacak dedi. Giyiniyor. Ziyaretçilerinin karşısında gecelikle çıkmaktan hoşlanmaz. Ceketinizi alabilir miyim? Langdon'ın kollarındaki sarmalanmış tweed cekete doğru uzandı. Teşekkürler, ben rahatım. Elbette öylesiniz, buradan lütfen. Uşak onları lüks mermer antreden geçirerek püsküllü Viktoryan abajurların hafifçe aydınlattığı ince bir zevkle döşenmiş kabuş salonuna götürdü. İçeride pipo tütünü, çay yaprakları, sıcak İspanyol şarabı ve taş yapının kendine has kokusunun bileşiminden oluşan bir çeşit saray kokusu hakimdi. Arka duvardaki pırıltılı iki zırhlı elbisenin ortasında öküz çevirmeye yetecek büyüklükte bir şömine duruyordu. Şömineye doğru yürüyen uşak çömelerek önceden yerleştirilmiş meşe kütükleriyle çıraların üstüne bir kibrit çattı. Ateş hemen yanmaya başlamıştı. Adam ayağa kalkarak ceketini düzeltti. Efendim kendinizi evinizde hissetmenizi istedi. Bunu söyledikten sonra Sophie ile Langdon'ı yalnız bırakarak odadan ayrıldı. Sophie şöminenin yanındaki hangi antikaya oturacağına karar vermeye çalışıyordu. Kadife Rönesans divan mı, rustik kartal pençesi ayaklı salıncaklı sandalye mi, yoksa Bizans mabedinden alınmış gibi görünen taş sıraları mı? Kripteksi ceketinden çıkaran Langdon, kadife divanın yanına giderek tahta kutuyu görünmeyecek şekilde altına itti. Ardından ceketini silkeleyerek yeniden giydi, klapalarını düzeltti ve sakladığı hazinenin üstüne otururken Sophie'ye gülümsedi. Divana diye düşünen Sophie Langdon'un yanına geçti. Sophie büyüyen alevlere bakıp sıcağın keyfini çıkarırken büyük babasının bu odaya bayılacağını düşündü. Koyu lambiri kaplı duvarlarda eski ustaların tabloları asılıydı. Sophie bunlardan birinin büyük babasının en sevdiği ikinci ressam olan Poussin'e ait olduğunu fark etmişti. Şöminenin üstündeki örtünün üzerinde Isis'in kaymak taşından yapılmış bir büstü odayı seyrediyordu. Mısır tanrıçasının altındaki şöminenin içinde ayaklık olarak kullanılan iki taş gargoyle. Gargoyle, gotik mimaride su oluklarını süsleyen ağzı açık insan ya da hayvan şeklindeki süslemeler. Tehditkar boğazlarını göstermek için ağızlarını açmışlardı. Sophie küçüklüğünde gargoylelerden hep korkmuştu, ta ki yağmurlu bir günde büyük babası onu Notre Dame Katedrali'nin tepesine çıkartana kadar. Ağızlarından yağmur suyu püskürten gargoyle oluklarını göstererek prenses, bak ne kadar aptal yaratıklar demişti. Boğazlarından gelen komik sesi duyuyor musun? Boğazlarından gelen gurultulu sesi duyan Sophie gülümseyerek başını sallamıştı. Büyük babası ona gargara yapıyorlar demişti. Gargaracı. Bu aptal gargoyle ismini bu yüzden almışlar. Sophie bir daha onlardan korkmamıştı. Acı cinayet gerçeği aklına yeniden geldiğinde bu tatlı hatıra Sophie'yi hüzünlendirdi. Grand Père gitti. Divanın altındaki kripteksi gözünde canlandırırken Telbing'in onun nasıl açılacağını bilip bilmediğini merak etti. Hatta acaba ona sormalı mıyız? Büyük babası son sözleriyle ona Robert Langdon'ı bulmasını tembihlemişti. Başka birini karıştırmaktan hiç bahsetmemişti. Robert'ın takdirine güvenmeye karar veren Sophie, saklanacak bir yere ihtiyacımız vardı diye düşündü. Arkalarından gelen bir ses, Sir Robert diye seslendi, bakıyorum bir bayanla seyahat ediyorsun. Langdon ayağa kalktı. Sophie de peşinden dikildi. Ses, ikinci katın karanlıklarına kıvrılarak çıkan bir merdivenin tepesinden gelmişti. Basamakların en üstündeki kişi karanlıklar arasında hareket ederken sadece silüeti seçiliyordu. Langdon, iyi geceler diye seslendi. Sir Lake, size Sophie Nova'yı takdim edeyim. Şeref duyarım. Teabing ışığa çıkmıştı. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim diyen Sophie, artık adamın metal bacak süspansiyonları ve koltuk değneği kullandığını görebiliyordu. Her seferinde bir basamak iniyordu. Hayli geç olduğunun farkındayım. O kadar geç ki hayatım artık erken sayılır, güldü. Amerikalı mısınız? Sophie başını iki yana salladı. Parisyen. İngilizceniz fevkalade. Teşekkür ederim. Royal Holloway'de okudum. Bu her şeyi açıklıyor. Teobing toparlayarak aşağı iniyordu. Belki Robert size Oxford yollarını aşındırdığımı söylemiştir. Langdon'a şeytani bir gülümsemeyle baktı. Ama garanti olsun diye Harvard'a da başvurmuştum. Basamakların sonuna inen ev sahibi Sir Elton John'dan daha fazla şövalye gibi görünmüyordu. Şişman ve kırmızı yüzlü Sir Lake Teobing'in kızıl gür saçları ve konuşurken parıldayan neşeli ela gözleri vardı. Pilili bir pantolonla yeleğinin altına bol bir ipek gömlek giymişti. Bacağındaki alüminyum desteklere rağmen bilinçli bir çaba göstererek değil de sanki gerçekten soylu olduğu için taşıdığı bir asalet vardı. Teobing Langdon'ın yanına giderek elini uzattı. Robert kilo vermişsin. Langdon sırıttı. Sen de almışsın. Tombul göbeğini hafifçe vuran Teobing bir kahkaha patlattı. Töşe. Son günlerdeki tek bedeni zevki mutfak. Daha sonra Sophie'ye dönerek elini yavaşça kaldırdı, başını hafifçe eğerek nefesini usulca parmaklarına verdi ve gözlerinin içine baktı. Leydim. Zamanda geçiş mi yaptığını yoksa tımarhaneye mi geldiğini kestiremeyen Sophie Langdon'a baktı. Kapıyı açan uşak elinde çay tepsisiyle içeri girerek şöminenin önündeki masaya yerleştirdi. Teobing bu Remy Legaludec dedi. Uşağım. Zayıf uşak resmi bir baş hareketiyle yeniden odadan ayrıldı. Teobing çaresiz bir hastalıktan bahsediyormuş gibi Remy Leon'lu dedi ama çok güzel soslar yapıyor. Langdon şaşırmışa benziyordu. Ben İngiliz çalışanlar getireceğini sanmıştım. Tanrı aşkına hayır. Fransız vergi memurlarından sonra isteyeceğim son kişi İngiliz bir aşçı. Sophie'ye baktı. Özür dilerim Mademoiselle Neveu. Fransızlara duyduğum hoşnutsuzluk emin olun politikacılar ve futbolcularla sınırlı. Hükümetiniz paramı çalıyor ve futbol takımınız bizi küçük düşürdü. Sophie ona yumuşak bir ifadeyle gülümsedi. Bir süre Sophie'ye bakan Teobing daha sonra Langdon'a döndü. Bir şeyler olmuş. Her ikiniz de sarsılmışa benziyorsunuz. Langdon başını salladı. Çok ilginç bir gece geçirdik Lake. Hiç şüphem yok. Kaseden bahsederek gecenin bir yarısı haber vermeden kapıma geliyorsunuz. Söylesene, bu gerçekten kaseyle mi ilgili yoksa gece yarısı beni ayağa kaldırabilecek tek şey olduğunu bildiğin için mi bu yalanı kullandın? Koltuğun altındaki kripteksi gözünde canlandıran Sophie her ikisi de diye düşündü. Langdon, Lake dedi, seninle Sion tarikatı hakkında konuşmak istiyoruz. Teobing'in gür kaşları yay gibi olmuştu. Koruyucular. Demek gerçekten kase hakkındaymış. Bilgi getirdiğinizi söylememiş miydiniz? Yeni bir şeyler mi var Robert? Olabilir, pek emin değiliz. Önce senden bilgi edinebilirsek belki fikrimiz daha iyi oluşur. Teobing parmağını salladı. Seni kurnaz Amerikalı. Karşılıklı bir oyun demek. Pekala, hizmetinizdeyim. Size ne anlatabilirim? Langdon içini çekti. Bayan Nova'ya kutsal kasenin gerçek tabiatını anlatma nezaketinde bulunursun diye düşünmüştüm. Teobing şaşırmışa benziyordu. Bilmiyor mu? Langdon başını salladı. Teobing'in yüzündeki gülümseme gittikçe yayılıyordu. Robert, bana bir bakire mi getirdin? Sophie'ye kaçamak bir bakış atan Langdon yüzünü buruşturdu. Bakire, kase hayranlarının gerçek kase hikayesini hiç duymayanlar için kullandıkları bir terimdir. Teobing hevesle Sophie'ye döndü. Ne kadar biliyorsun hayatım? Sophie çabucak Langdon'ın kendisine açıklamış olduklarını kısa bir özetini verdi. Sion tarikatı, tapınak şövalyeleri, Sangreal belgeleri ve pek çoklarının bir kadeh değil, çok daha güçlü bir şey olduğunu iddia ettiği kutsal kase. Bu kadar mı? Teobing Langdon'a ayıplayan bir bakış fırlattı. Robert, senin centilmen olduğunu sanıyordum. Onu en zevkli kısmından mahrum bırakmışsın. Biliyorum. Düşündüm de, belki sen ve ben. Langdon yakışıksız mecazın yeterince uzadığını fark etmişti. Teobing ise çoktan Sophie'yi pırıltılı bakışlarının etkisi altına almıştı. Sen bir kase bakiresisin hayatım ve inan bana ilk tecrübeni asla unutmayacaksın. 55. Divanda Langdon'ın yanında oturan Sophie çayını içip küçük çörekleri yerken kafein de yemeğin verdiği keyfin tadını çıkarıyordu. Bacak destekleri taş şömine duvarına çarpan Sir Lake Teobing ateşin önünde aşağı yukarı yürüyordu. Vaaz verir gibi bir sesle kutsal kase dedi. İnsanların çoğu bana onun yerini sorar. Korkarım bu soruyu asla cevaplayamayacağım. Dönerek bakışlarını doğruca Sophie'ye çevirdi. Bununla birlikte. Asıl yerinde olan soru kutsal kasenin ne olduğudur. Sophie şimdi her iki erkek arkadaşında da akademik bir hava sezinliyordu. Teobing kaseyi tam olarak anlayabilmek için diye devam etti. İlk önce İncil'i anlamalıyız. Yeni Ahit'i ne kadar iyi biliyorsun. Sophie omuzlarını silkti. Pek fazla değil. Beni Leonardo da Vinci'ye tapan bir adam büyüttü. Teobing hem şaşırmış hem de memnun olmuş gibiydi. Aydınlanmış bir ruh, fevkalade. O halde Leonardo da Vinci'nin kutsal kase sırrını saklayanlardan biri olduğunu biliyorsundur ve sanatında bir takım ipuçları verdiğini. Robert bana bu kadarını anlattı, evet. Peki da Vinci'nin yeni ahit hakkındaki görüşlerini? Hiç fikrim yok. Odanın sonundaki kitaplığı gösterirken Teobing'in gözleri neşeyle parlamıştı. Robert, rica etsem yapabilir misin acaba? En alt rafta. La Storia di Leonardo. Odanın karşı tarafına giden Langdon büyük bir sanat kitabı bularak yanlarına getirdi ve aralarındaki masaya bıraktı. Teobing kitabın yüzü Sophie'ye gelecek şekilde çevirdi ve ağır kapağı açarak arka kapaktaki alıntıları gösterdi. Özellikle bir alıntıyı işaret eden Teobing, Da Vinci'nin polemikler ve spekülasyonlar hakkındaki defterinden dedi. Sanırım bunun konumuzla ilgili olduğunu düşüneceksin. Sophie kelimeleri okumaya başladı. Pek çokları aptal kalabalığı aldatarak yanılsamalardan ve sahte mucizelerden gelir elde etmiştir. Leonardo da Vinci. Başka bir alıntıyı işaret eden Teobing işte bir başkası dedi. Kara cehalet bizi yanlış yola götürür. Ey biçare ölümlüler, gözlerinizi açın. Leonardo da Vinci. Sophie ufak bir ürperti hissetti. Da Vinci İncil'den mi bahsediyor? Teobing başını salladı. Leonardo'nun İncil hakkındaki hisleri doğrudan kutsal kase ile bağlantılıydı. Aslında Da Vinci gerçek kaseyi resmetmişti. Sana biraz sonra göstereceğim ama önce İncil'den bahsetmeliyiz. Teobing gülümsedi. Ve İncil hakkında bilmen gereken her şeyi katedral meclis üyesi ünlü Martin Percy'den dinleyebiliriz. Teobing boğazını temizleyerek İncil cennetten faksla inmedi dedi. Affedersiniz anlayamadım. İncil insan ürünüdür hayatım. Tanrı'nın gönderdiği bir şey değildir. İncil mucizevi bir şekilde göklerden inmedi. İnsanoğlu onu çalkantılı zamanların tarihini tutmak için var etti. Sonra sayısız tercümelere çevrildi. Eklemeler ve yenilemeler yapıldı. Gerçek tarih asla tam olarak bu kitapta anlatıldığı gibi değildi. Peki, İsa Mesih insanlara son derece tesir edebilen tarihi bir kişiliktir. Belki de dünyaya gelmiş en gizemli ve telkin yeteneği en güçlü liderdi. Vahiy alan bir Mesih olarak İsa kralları devirdi, milyonları peşinden sürükledi ve yeni felsefeler buldu. Kral Süleyman ve Kral Davut'un soyundan geldiği için Yahudi krallığı tahtında hak iddia edebiliyordu. Bilindiği gibi yaşamı ülke çapındaki binlerce müridi tarafından kaleme alındı. Teobing çayından bir yudum aldıktan sonra örtünün üstüne geri koydu. Yeni ahit için 80'den fazla İncil yazıldı ama bunlardan birkaçı kabul edildi. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bunlardan bazıları. Sophie hangi İncillerin kabul edileceğini kim belirledi? Teobing aha diyerek şevkle parladı. Hristiyanlık tarihinin cilvesi. Bugün bildiğimiz İncil pagan Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından yazdırıldı. Sophie ben Konstantin'in Hristiyan olduğunu sanıyordum dedi. Teobing hemen hemen diye alay etti. Karşı koyamayacağı ölüm döşeğinde vaftiz edilene kadar bir pagan olarak yaşadı.